9. ayrım, sayfa 174. Asansörün gül ağacından ferforje kapılarını açıp bizi yukarı çıkaran asansörcü genç teras katına vardığımızda nazikçe tebrik ederek uğurladı bizi. O noktadan itibaren annemin mahareti kendini göstermeye başlamıştı. Beyaz tüller ve güllerle süslenmiş kamerenin altından yürümeye başladığımızda terastaki misafirlerin uğultusu kesildi. Herkesin gözü babamla benim üzerime döndü. Monsieur Ferretti'nin çaldığını çok iyi bildiğim piyano, Beethoven'ın O Clair de Lune, Ay Işığı sonatını seslendirirken, çiçeklerin, tüllerin arasından süzülen yüzlerce mum ışığının aydınlattığı bedenlerimiz kamerenin altında kol kola ilerledi. Birden içkisiz sarhoş olmuş gibiydim. O kadar sihirli bir gecenin içine girmiştim ki heyecanıma tahammül edemeyip olduğum yere yığılmaktan korkuyordum. Babam kolumu hem dirseği hem de diğer eliyle sabitlemiş destek vererek yürüyordu. Kalabalığın arasından iç çekişleri, hayranlık fısıltılarını duyabiliyordum ama adeta bu seslerin hepsi uzak bir alemden geliyordu. Ay ışığına ulaşan notalar, her adımda bedenimi sarmalayıp dönen ipek kumaş ve dantel parçaları, Aurora'nın boynumu, göğsümü aydınlatan incileri beni ayrı bir dünyaya sürüklemişti. Babamın kolumu sıkı sıkı tutan temasını hissetmesem ve çevremi sarmış tanıdık simaları görmesem başka bir alemde olduğumu sanabilirdim. Sanki çocukken okuduğum masalların sayfaları arasına girmiş, oradaki dokunulmaz, konuşulmaz kahramanlardan biri olmuştum. Altından geçtiğimiz kameriyenin bittiğini ve durduğumuzu fark etmemiştim bile. Ne zamanki sisli hayal perdesinin arasından netleşen bir yüzü Nesim'i karşımda gördüm, birden uykudan uyandırılmış pamuk prenses gibi hissettim kendimi. O sersemlemiş halimde bile gördüğünden duyduğu şaşkınlığı ve mutluluğu anlamamak mümkün değildi. Bir şeyler söylemek istiyor da cesaret edemiyor gibiydi. Babam nazikçe onunkine sıkı sıkı asılmış kolumu alıp alnımdan öptükten sonra sağ elimi Nesim'in bana uzattığı sol avucu içine yerleştirdi. Hıçkırıklar arasında kopan alkış bir an için çalmakta olan Beethoven'ın Adagio Sostenuto'sunu perdeledi. Nesim babamın yanımızdan ayrılmasıyla hiç beklemediğim bir şey yaptı ve beni nazikçe belimden tuttu. İpek kumaşın üzerinden hissettiğim elin sıcaklığı sanki Monsieur Ferretti'nin piyanonun tuşlarında en yumuşak dokunuşlarla notaların konuştuğundan daha fazlasını seslendirme tutkusu arasındaki sancılı teması taşıyordu. Beni hafif vals adımlarıyla mermer zeminin üzerinde döndürmeye başlarken kulağıma eğilip fısıldadı. ''Tanrıçam benim, sana tapıyorum.'' Bedenimi onun adımlarına teslim etmiştim. Dönerken tacımdan uzanan dantel açılıyor, sonra tekrar bedenime sarılıp kapanıyordu. Bakışlarını benden hiç ayırmadan beni döndürüyor, döndürüyordu. Gözlerinin laciverdinde mumların yansımalarını ve o her zamanki kor pırıltısını izlerken içimin titremesini, avuçlarımın terlemesine engel olamıyordum. Ay ışığı sonatının son notalarını Ferretti orkestranın da eşliği ve Jacques Offenbach'ın barkarolü Bel Nuit, O Bel Nuit d'Amour'u takip etti. Tchaikovsky'nin La Belle au Bois Dormant vasıyla babam elimi Nesim'den aldı ve bütün hayran bakışları üzerinde toplayan küçük kızından duyduğu gururla o dansı benimle yaptı. Ondan sonra Ferretti de piyanodaki yerini orkestra elemanına bırakarak Celeste kollarını aldı ve hatırladığım kadarıyla bütün gece pek de başkalarıyla dans etmedi. Anneannemle yaptıkları Johann Strauss Jr.'ın Tausendunden Nacht vasi dışında. Anneannem gümüş rengi ipek ve tülden elbisesiyle piyano hocamla dans pistinde dönerken adeta ileri yaşlarımdaki kendime bakıyordum. Tevekkeli değil, herkes çok benzediğimizi söylüyordu. Onu Viyana'daki düğününde dedemle dans ederken düşündüm. Herhalde ancak şu an olduğu kadar dinç ve zarifti. Sadece saçları böyle beyaz değil, benimki gibi bal rengiydi. Davetin geri kalan kısmını, tebrikleri, yemeği hayal meyal ancak hatırlıyorum. Yalnız Ferretti'nin ''Vuet un sinfonie magnifique'' diyerek kendisine çok yakışan bir iltifatla benim fevkalade bir senfoniye benzediğimi söylemesi her zaman hatırlayacağım övgüler arasındaydı. Benim yerimde olsa birçok kadın ''Ah keşke zaman dursaydı, her şey o kadar mükemmelken'' diyebilir. Ama ben nasıl gerçekleşeceği mühim değil, olacakları yaşamak için sabırsızlanıyordum. Yeni bir hayata yola çıkmaya hazırdım. Zihnimde hayallerim, bestelerim ve her şartı adapte edebileceğim tiyatro oyunlarımla. Henüz daha kader denilen müthiş ustanın bana ne replikler, ne yardımcı aktörler, dünyanın nerelerinde ne sahneler hazırladığını bilmeden. Ve o gece yeni hayatımın ilk aktörünü tanıyacaktım, kocamı. Hepimizin kaderin çizdiği oyunu oynadığımızı kabullenirsek belki o da sadece kendisine düşen rolü yaşıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde kocamın kolunda alkışlar arasında davetten ayrılırken annem, babam, anneannem, halalarım, dayım, eniştelerim, Selest, Feretti, hepsi dudaklarında gülümseme, gözlerinde yaş, benim artık yuvadan uçtuğuma hala inanamayarak bakıyorlardı. Yürüyerek inmek istiyorum dedim Nesime usulca. Hem odaya giden yolu uzatma hem de olacakları bir an evvel yaşama arzusu arasında sıkışmıştım. Nasıl istersen cennet kuşum dedi. Kameriyenin gerisinde terasta kalan kalabalığa son kez dönüp el salladık ve kol kola merdivenlere doğru ilerledik. Basamakların başında durdu Nesim ve koluna dolanmış elimi alıp avucumun içine uzun bir öpücük kondurdu. İçimin çekildiğini hissettim. Sonra sol koluyla duvak dantelimin altından belime sarılıp diğeriyle de sağ elimi kavradı ve neredeyse beni taşıyormuş gibi merdivenlerden inmeye başladık. Bir ara durdu ve ara katın duvarında merdivenlere bakan büyük varaklı aynadaki aksimizi izlerken konuştu. Ah benim küçük sevgilim, nasıl bu kadar güzel ve baş döndürücü olabiliyorsun? Aklımı başımdan aldın ve sanki bütün bunların farkında değil gibisin. Gülümsedim, zira farkındaydım, hem de çok. Tabii ki Nesim, gelinliğim, tacım için ne inatlarla, yıllardır aklıma koyduğum kostümleri kabul ettirdiğimi, Monsieur Feretti ile hayalimdeki gecenin sihrini pekiştirecek müzikleri seçtiğimi nereden bilebilirdi? Buraya kadar her şey benim planladığım gibi gitmişti. Ta geçen yazdan beri her istediğim olmuştu. Bundan sonrasını bilemiyordum ama aynada Nesim'le yan yana aksimizi izlerken neticeden çok mutluydum. Sanırım dünyanın en şık ve en güzel çiftiydik. Bütün bu his doygunluğuma rağmen içimde bastırılan, konuşamayan bir hüma vardı sanki. Sebebini bilemediği endişeleriyle huzursuzdu. Son basamaklar bitip katımıza geldiğimiz zaman bir tüy gibi kaldırıp kucağına aldı beni. Kollarımı boynuna doladığımda yanağım çenesine değdi. Yüzümü boynuna doğru yaslayıp kokusunu genzime doldurdum. Başım dönmeye başlamıştı yine. Aynen geçen yaz Suadiye'deki salıncakta hissettiğim gibi midem burulmuş, yüreğim kafesinde çırpılmaya başlamıştı. Bütün ruhumla, bedenimle onun tarafından sevilmek, sarılmak, şefkatle kucaklanmak ve korunmak istiyordum. Kollarımı biraz daha sıkı sarıp kolalı gömleğinin kenarından boynuna munis bir öpücük kondurdum. Canım diye mırıldandığını duydum kendi iç sarhoşluğum arasında. Balayı süitimize geldiğimizde beni kollarından bırakmadan kilidi açtı ve tekrar kucaklayıp içeri soktu. Ayağıyla ittirdiği kapıya sırtını dayadı ve hareketsiz durdu. Cesaretimi toplayıp yüzüne baktığımda onunla bu gece sadece sarılıp yatamayacağımı görebiliyordum. Beni çıldırtıyorsun. Kendimi zor tutuyorum. Sana şu anda burada sahip olmamak için derken genzinden gelen sesi boğuktu. Onun bu tutkulu anlarına şahit olmuştum ama hep sınırından kaçabilmiştim. Şimdi artık kaçıp mutfak kapısından gireceğim bir ev yoktu bahçenin diğer tarafında. Her ne olursa olsun artık evim, yerim onunla, onun olduğu yerdeydi. Kucağından indirip elimden tuttu ve balkona doğru ilerledik. Zifaf odamızı ilk defa şimdi görüyordum. Gece lambaları ve mumlar biz gelmeden yakılmış olmalıydı. Annemin hazırladığı yatak, muare örtüsü ayak ucunda katlanmış, kupür danteyle çevrilmiş yastıkları ve eteğiyle davetkar bir rehavet vaat ederek konuklarını bekliyordu. Dantel aplike ipekli geceliğim ve Nesim için hazırlanan ipek pijama takımı örtünün üzerinde yan yanaydı. Büyük porselen vazoları dolduran çiçekler odanın her yerindeydi ve iç bayıltan bir koku yayıyorlardı. Ben bunları izlerken masanın üzerinde buz kovasında duran şampanyayı açmakla meşguldü kocam. Onu kocam diye düşünmek bile garip geliyordu. Kaldı ki az sonra aynı yatağa yatacak, en gizliliklerimizi paylaşıyor olacaktık. Dikkatimi odanın detaylarından Nesim'e çevirdim. Göz göze geldik. Bana o hep tavır koyma ihtiyacı hissettiğim alaycı gelen gülüşlerinden biriyle baktı. Sanki artık elimdesin, bir yere kaçamayacaksın der gibiydi. Odamızın üstündeki terasta otelde kalacak olanlar hala gecenin tadını çıkarıyor olmalıydılar. Tarabya koyundan boğaza doğru adeta bizi efsunlu bir geceye hazırlar gibi tatlı hafif bir müzik sesi yayılıyordu. Orkestra dağılmış, Feretti tekrar piyanonun başına geçmiş olmalıydı. Onun tuşlara dokunuşunu, yüzünü görmesem de tanırdım. Alfredo Catalani'nin notturnosunu seslendiriyordu. Bu gece, belki de son defa gördüğü Celestine ağlıyordu notaları, hissedebiliyordum. Gözlerim yaşarmıştı. Nesim hala elimde tuttuğum, aslında neredeyse orada olduğunu unuttuğum buketi alıp masaya bıraktı. Sonra orta parmağımdaki gümüş halkayı çıkardı. Saten ve dantel kuyruk, tatlı, kulağı okşayan bir sesle yere döküldü. Sonra başımdaki tacı itinayla topuzumun arasına çıkarıp buketin yanına yerleştirdi. Odanın loşluğunda masanın üzerindeki gümüş kova, şampanya şişesi, kristal kadehler, saten ve dantel fiyonguyla beyaz güller, ince işlik kokoşnik ve elimden akıp halıya dökülen dantel duvak. Ve Ferretti, Catalani'nin Rivieresini çalmaya başlamıştı. Gözlerimden akan yaşlara mani olamıyordum. Nesim kadehimi uzatırken bana doğru bir adım daha yaklaştı. Kendi içkisini de aldıktan sonra sağ elinin parmak uçlarıyla yanağıma dokundu. Sonra eğilip yaşlarımı öperek kuruladı. Her şey yolunda küçük sevgilim. Her şey yolunda benim cennet kuşum. Kadehini benimkine vurup içmemi bekledi. Hüzünlenerek onu üzmemin haksızlık olduğunu düşündüm o an. Neden ağladığımı bile bilmiyordu. Onunla Londra dönüşe ilk karşılaşmamızda da anlatamamıştım yaşlarımın sebebini. Şimdi de anlatamazdım. O kadar derinde ve o kadar çok insana aitti ki hüznüm, izahı çok zordu. Birden geceyi rahatsız etmekten korkar gibi sakin, yumuşak bir soprano sesi duyuldu yukarıdan. Ferretti bir kez daha Offenbach'ın Bel Nuit, o Bel Nuit d'Amour'unu çalıyordu ve evet, evet bu oydu. Nesim'in elini bırakmadan balkona doğru ilerleyip terasa kulağımı verdim. İnanamıyorum, bu Celeste söylüyor. Mürebbiyemin bu besteyi seslendirdiğini daha önce hiç duymamıştım ve birden çok mutlu oldum. En azından şimdi yan yana olmalıydılar sevdiği adamla piyanonun başında. Nesim beni kolları arasına alırken biraz buruktu. Bu bizim gecemiz zannediyordum dedi. Gülümseyip kadehimi kaldırdım. Özür dilerim. Öyle olacak dedim. Aslında ne olacağını hiç bilmediğimi düşündüğümden beynimin bir yerlerinde kendimle alay ederek. Kadehlerimizi tokuşturduktan sonra gözlerimizi birbirinden ayırmadan yudumladık içkimizi. Onun içkisini başına diktiğini görünce ben de aynı şeyi yaptım. Bu kez öğleden sonra anneannemle içtiğim şeriden daha farklı bir hoşluk hissettim başımın içinde. Nesim az önceki buruk tavrı gitmiş, yine o kıvılcımlı, aşkı hatırlatan gözlerle bakmaya başlamıştı. Şampanyalarımızı tazeledikten sonra bir elinde kadehi balkon pervazına sırtını dayarken diğeriyle beni kendine doğru çekti. Şimdi başım onun çenesinin hizasında, bedenlerimiz bitişik, göz göze duruyorduk. Belime sardığı kolunu iyice sıkıp beni neredeyse nefes alamayacak kadar vücuduna bağladı. Dudaklarını saçımın perçemleri, alnım, göz kapaklarım, yanaklarım üzerinde gezdirdi. Dudak çizgimde hararetini hissettiğim an elimdeki kadehi atıp bedenimi ona sunmamak için kendimi zor tuttum. Çünkü o adımı attıktan sonra ne yapacağımı kestiremiyordum. Sadece gözlerimi kapayıp dudaklarımı araladım. Onun geçen yaz kaçamak buluşmalarımızda bile daha baskıcı olduğunu düşündüm. Şimdi ise sanki beni korkutmaktan korkuyordu. Aynı anda aynı şeyleri düşünüyor olmalıydık. O kadar dayanılmazsın ki, nasıl tahammül edip beklediğime inanamıyorum dedi fısıltıyla. Nefesi adeta tutku, arzu, sahiplenme hırsı ve cinselliğin yaktığı sıcak bir alev gibi yüzümü, beynimi, bedenimin tüm hücrelerini yalayıp dolaştı. O an damarlarımda, uzuvlarımda gezinenin nefesi değil de Nesim'in ta kendisi olduğunu düşünüyordum. Onu içime almak, ruhumdaki hüzünleri, neşeleriyle bütün benleri anlayana dek hapsetmek istiyordum. Onunla ancak bedenlerimiz vasıtasıyla konuşabileceğimden daha şimdiden emindim. Kocama karşı zaman zaman duyduğum o nedeni belirsiz huzursuzluğa ve onun çok iyi bildiği cinselliğe çok uzak olmaktan gelen endişeme rağmen bana henüz bilmece olan ruh dünyasını çözmeye başlamaktan gizliden gizliye heyecan duyuyordum. Truvalı Helen topuzumu tutan firketeleri çıkarırken sabırlı, nazik ve bir o kadar da sevecendi. Ne kadar yakışmış bu saç ve taç sana. Bu akşam babanla o kameriyenin gölgesinde mumların ışığında karşıma çıktığın an, antik çağlardan fırlamış bir tanrıçayı görüyor gibi oldum. Nefesimi kestin. Tane tane konuşurken tokalardan kurtardığı saçlarımı okşayarak omuzlarımdan aşağıya bıraktı. Dokunuşları kadar sözcükleri de hem bedenimi hem ruhumu okşuyordu. Ve bunlar diye devam etti, boynumdaki ince dizilerini gösterip. Senin için özel yapılmış olmalılar. Boynumdaki ilk sıraya elimi götürüp göğüs kafesimin başladığı noktadaki çukurlukta dinlenen armudi iri inciyi okşadım. Onlar özel yapılmışlar ama benim için değil, Aurora için. Aurora mı? Uzun hikaye dedim gülümseyerek. Şayet bu geceden kurtulmak istesem Nesim'i kaç hikayeyle oyalayabileceğim geçti zihnimden. Aynen Binbir Gece masallarındaki Şehrazat gibi. Kısa küçük bir gülüş bıraktım. Hem meraklanmış sanki biraz da alınmıştı. Kollarını gevşeterek yüzüme baktı. İfadesindeki yalnızlık ve alınganlık aniden yerlerimizi değiştirmişti sanki. Birden ona şefkatle sarılmak, kucaklamak geldi içimden. Kadehimi masaya bırakıp yüzünü avuçlarımla sardım. Tekrarladım. Uzun hikaye. Sonra bir gün anlatırım. Ve dudaklarımı aralayıp onunkilere doğru uzattım. O an birbirine sarılan bedenlerimizin temasında gerginliğini, sabırsızlığını fark ettiğimde nasıl bu kadar beklediğine bir kez daha şaşırdım. İçimdeki tüm korkuyu, endişeyi ve huzursuzluğu yenecek kadar kuvvetli bir duyguyla onu mutlu etme, bu kadar zamandır heyecanla beklediklerini sunma isteğim uyanmıştı. Sarılışlarına, öpüşlerine aynen karşılık veriyordum. Bu gece iki kez şahit olduğum o küs ve alıngan çocuk bakışı beni ona karşı anaçlaştırmış olmalıydı. Kocamın da belki hiçbir zaman anlatmayacağı, belki de bir gün benimle paylaşacağı, gizliden gizliye yüreğini hüzünlendiren ve güven hissini yok eden hikayeleri olmalıydı. Benimle paylaşmasa dahi yanında olmalıydım. O benim kocamdı. Artık ona sadece sarılıp uyumak istemiyordum. Şampanya, müzik, şefkatli dokunuşları, tatlı sözcükleri, her şey beni ona hazırlamıştı. Gevşettiği papyonunu çıkardığında kolalı yakasının arasında heyecanlı yutkunmalarla oynayan Adem kemiğini okşadım ve dudaklarımı değdirdim. İnleyerek beni kendisine çekti. Sonra kucaklayıp yatağa götürdü ve arka üstü yatırdı. Yanı başımda diz çökerek ellerimi öptü. Saçlarımı yastığın üzerinde düzeltti. Başucumdaki gece lambasının hafif ışığında gözlerinde okuduklarımın hepsi tanıdık değildi o an. Elimi uzatıp yanağını okşadım ve başını kendime doğru çektim. Nefesi dudaklarımı yalarken sordu. Geceliğini giymek ister misin? İlk kez beraber oluyorduk ve önünde soyunmaktan çekineceğimi düşünmüş olmalıydı. Herhalde benim gibi iyi ailelerin kızlarının da öyle yapması gerekti. Ama tanrıça gelinliğimle çok mutluydum. Ve bu gecemi ondan başka bir kıyafetle paylaşmak istemiyordum. Hayır dedim kulağına doğru usulca. Gülümsedi beni yattığım yerde doğrulturken. Belki bir yudum daha içki istersin. Konuşmadan evet anlamında başımı salladım. Kadehlerimizi doldurup geldiğinde boş ucumdaki lambayı söndürüp ayağa kalkmış onu bekliyordum. İçkimi verdikten sonra masanın üzerindeki ayaklı şamdanı getirip yanımızdaki komodin üzerine bıraktı. Sonra kadehini kaldırdı. Benim küçük sevgilime, cennet kuşuma, tanrıçama, karıma. Bir uzun yudumdan sonra kadehimi tekrar alıp kendisininkiyle birlikte konsola bıraktı. Gelinliğimin omuz başlarımdan başlayan dantel kollarını aşağıya doğru indirdi. Gözlerini gözlerimden ayırmadan parmak uçlarıyla dekoltemin kenarından geçti. Göğüslerimin sancıdığını hissettim. Göğüs kafesim inip kalkmaya başladı. Yavaşça ona sırtımı döndüm. Birbiri ardına kalçama kadar inen düğmeleri açmaya başladı. Gelinliğim her birinden kurtuldukça ortaya çıkan tenime dudaklarını değdiriyordu. Öpüşleri belime kadar geldiğinde bedenimin titrediğini sadece ben mi hissediyordum yoksa teması esnasında o da fark ediyor muydu bilemiyordum. Ama belli ki içtiğim şampanya kontrolümü sağlayacak kadar işini görmemişti. Son düğmeyi de açmış olmalıydı. Beni omuzlarımdan tutup kendine doğru çevirdi. Geçen yazın Nesimi olsa elbisemi çoktan fırlatıp atmış beni bedeninin kıskacında hapsetmişti. Ama hayır, üzerimden kaymaya hazır gelinliğime dokunmuyordu bile. Bana kadehimi tekrar verdikten sonra kendi ceketini, boynunda çözük duran papyonunu çıkarıp arkadaki koltuğa bıraktı. Ben cesaretimi artırması için şampanyamı yudumlarken o bakışlarını benden ayırmadan gömleğinin düğmelerini çözdü. Kol düğmelerini çıkarıp kadehini bitirdi. Ben yıldırım hızıyla içtiğim şampanyanın tesirinde başım bulutlarda, yüreğim ağzımda onu izliyordum. Aramızdaki mesafeyi bozmadan sadece kollarını uzattı ve gelinliğimi yarı inmiş omuzlarımdan aşağıya doğru sıyırdı. Kumaş yığını hışırtıyla halıya kaydı. Göğüs arasından fiyonklu saten şeritlerle örülmüş korsajım ve iç eteğimle kalmıştım. Aurora'nın ikinci sıra incisi tam göğüslerimin arasındaki derinliği süslüyordu. ''Muhteşemsin'' dedi hayranlık dolu boğuk sesle. ''Tek kelimeyle muhteşemsin.'' Sonra beni öne doğru çekerek etrafımda döndü. Belime kadar inen saç lülelerini, omuz başlarımı, göğüs çukurluğumu öperek tekrar karşıma geldiğinde gözlerinde gördüklerim sanki yaştı. Onu benim aşkım mı bu sabırla aşağı çevirmişti yoksa geçen yaz olanları ben mi yanlış anlamıştım yoksa hiç anlayamadığım bir şeyler mi vardı bu cinsellik denilen girift ve sır dolu alemde çözemiyordum. Yere diz çöküp tek tek ayakkabılarımı çıkardı. Sonra iç eteğimin altına uzanan elleri ipek çoraplarımın konşlarını buldu. Dokunduğu yerde tenim yanıyordu. Bacaklarımı çoraplarımdan kurtardıktan sonra yerinden hiç kıpırdamadan kollarıyla çamaşırımın üzerinden vücuduma sarıldı ve başını bacaklarıma gömdü. Kadınlığa hazırlanan bedenim sanki göbeğimin altında rahmimde ikinci bir kalple atmaya başlamıştı ve sanki göğüslerim, kasıklarım genişlemeye, büyümeye, vücudumun geri kalan tüm uzuvları küçülmeye, yok olmaya hazırlanıyordu. Ağır ağır dudaklarını ayırmadan iç eteğimden korsajıma kadar yükseldi gövdesi ve tenimin mahremiyetini örten son parçaların kurdelelerini açıp üzerimden düşüşlerini izledi. Hayatımda ilk kez bir erkeğin bakışları karşısında sadece saçlarım ve üç dizi kolyeyle kala kalmıştım. Heyecan ve utançla göğsümü ve ağdayla temizlenmiş kadınlığımı kapamak üzereydim ki ellerimi tuttu. "Bırak," dedi, neredeyse duyulmayacak uzaktan gelen bir sesle. "Bırak, seyretmek istiyorum seni, böyle, olduğun gibi." O an şişede kalan içkiyi başıma dikmemek için kendimi zor tutuyordum. Hatta doğrudan Alaaddin'in cini gibi şişenin içine girip kaybolsam belki daha da iyi olacaktı. Görülmesinden utandığım göğüslerim sanki iyice şişip büyümüş, rahmin bedenimin tüm alt tarafını kaplamış gibiydi. Onların seyredilmesinden utandığım oranda hayalimde görüntüleri devleşiyordu. "Kimin olursa olsun bu senin için yapılmış," dedi. Anadan doğma kalınca üçüncü sıradaki damla incisi göbek deliğimin üzerine gelen Aurora'nın kolyesini gösterip. Beni elimden tutup odanın diğer ucundaki ayaklı aynanın karşısına götürdü. Arkamda durup, "Bak, aynaya utanmadan bak güzelliğine," derken elleriyle sanki kırılmamdan korkar gibi çıplaklığımı okşuyordu. Göğüs uçlarımın etrafında döndürdüğü parmaklarını kolyemin inci zincirlerini takip ederek karnıma kadar halkalar çizerek indirdi. Sonra orta parmağını hafif bastırarak göbek deliğimin üzerinde dinlendirdi. O an dudaklarımdan kontrolsüz bir inilti çıktı ve kollarımı ne yapacağımı bilemez bir halde arkaya doğru onun boynuna sardım. Aynanın iki yanındaki şamdanların yarattığı ışık oyunları sanki şeffaf kumaşlar sarıyordu vücuduma, oradan oraya atılan sonra soyulan. Gözlerimi kapayıp onun beni keşfine bıraktım kendimi. Elleri her dokunduğu yeni parçamda yeni bir lezzetin tadını çıkarır gibi uzun uzun dolanıyor, okşuyor, sonra tenimin henüz bakir başka bir köşesini alevlendirmek üzere aşağıya doğru kayıyordu. Ellerinin nazik temasında dokunarak alamadıklarını başka türlü içine emmek ister gibi dudaklarımı ağzın içinde hapsetmişti. Sertleşen ve gerilen vücudunu çıplak tenimde o ana kadar hissetmediğimce canlı hissediyordum. Ve o yay gibi gerilmiş gövdede beni arzulayan, beni bekleyen bir yaşamın olduğunu bilmek beni daha da heyecanlandırıyordu. Bedenimin onun üzerinde yarattığı tesirle içkinin bende nihayet muvaffak olduğu etki birleşmiş, kendimi itirazsız, munis bir kabulle onun vücuduna dayamış, bana yaşatacaklarını bekliyordum. Dudaklarını benden ayırmadan yavaşça beni kendisine doğru çevirdi. Aynada sırtım, kalçalarım ve bacaklarımın aksine bakarken bir kat daha tahrik olduğunu fark ettim. "Sana kıymaktan korkuyorum," dedi yine o uzaktan gelen sesiyle. "Neden?" dedim bu defa kendi sesimi tanıyamadan. "Çünkü bu gecenin olması gerekenleri var değil mi cennet kuşum?" dedi. En hassas bölgemde tazikini hissettiğim erkekliğini geri çekerken bir elimi tuttu, öptü ve yavaşça aramıza indirip avucumu kendisine bastırdı. Korkup geri çekilebileceğim endişesiyle olmalı yüzüme baktı. Dudaklarım kurumuş, yüreğim durmuştu. Avucumun içinde kılıfından sıyrılıp benim gizliliklerime yolculuğu bekleyen kalp atışını dinledim. Bana tüm anlatılanları ardımda bırakıp kendi aşk gecemi yaratmaya karar verdim. Şimdiye dek anneannemin anlattığı kutsal tören gerçekleşmişti. Galiba artık biraz da Eleni Mavrumati olma zamanıydı. Yine de kendime yakışacak şekilde tabii ki. Avucumdaki ateşi hissedebileceği gibi kavradım erkekliğini ve dudaklarımı açık gömleğin arasından göğsüne uzattım. Tenine tam değdirmeden uzaktan öpüşlerle tam göğsünde dolaştırdım. Bir eliyle başımı göğsüne bastırırken diğeriyle kasıklarım arasına uzandı. Açık balkon kapısından gelen tatlı bir serinlikle tüller uçuştu. Mumların alevi dalgalandı. "Artık dayanamıyorum. Hazır mısın küçük sevgilim?" diye mırıldandı dudakları saçlarımın arasında. Ses çıkarmadım. Sadece elinden tutup yanında yürüdüm ve yatağa uzandım. Aurora'nın incileri birinci dizisi hariç göğsümü ve karnımın üzerinde çapraz yönleri yayılıp kaldılar. Nesim soyunup yanıma oturduğunda Avrupa'daki müzelerde izlediğim heykeller dışında ilk kez nüyü gördüğüm erkek vücudunun hiç de korkulacak bir şey olmadığını düşündüm. Tam aksine klasik çağların heykel kahramanlarını andırıyordu. Elini çenemin altından göğüslerimin arasından karnımdan indirip bacaklarımın arasında durdu. "Ne kadar pürüzsüz, ne kadar masum," dedi. Kollarımı uzatıp boynuna sarıldım ve onu kendime doğru çektim. Üzerime uzandığında artık bedenim onun dokunuşlarına aşinaydı ama parmaklarının kadınlığıma giden yolu zorlamasıyla bir anda irkildim. Canım acımıştı. "Korkma küçük sevgilim," dedi. "Korkma. Biraz rahatlatmamız lazım seni. Haydi sarıl bana. Sımsıkı sarıl, demin yaptığın gibi." Korkaklığımdan utanarak kollarımı tekrar boynuna doladım. Bu kez bedenimi bütün ağırlığıyla altına aldı ve bacaklarımı ayırarak elini tekrar kasıklarıma doğru uzattı. Gözlerim açılmış, sinirlerim gerilmiş ve bir adım sonra gerekirse itiraz edebilmek üzere bekliyordum. ''Kendini böyle kasarsan zor olur sevgilim. Haydi rahat bırak kendini. Bak göreceksin. Ne kadar zevk alacaksın.'' Eleni'yi İtalyan gemisinin filikasında tente altında sevişirken düşündüm. ''Bacaklarını açarsın, beline sararsın, erkeğin iş biter.'' demişti. Kocamın cinselliğimi parmaklarıyla keşfetmeye çalışmasına biraz daha sabır göstermeye karar verdim. O ise bir taraftan kendini zor tutan erkekliğini bedenime bastırıp zapt etmeye çalışırken bir taraftan da sağ elinin parmaklarıyla cinselliğimin ona ne kadar geçit vereceğini anlamaya çalışıyordu. İçime doğru uzanmaya çalıştıkça anlık acılarla irkiliyordum. ''Tamam canım, tamam.'' dedi. Elinin hareketsiz, zorlamasız durduğu an ona dokunduğumda neler hissettiğini keşfettiğim an oldu. Arzudan sıcak bir elin kadınlığım üzerinde bekleyişi esnasında gergin tüm kaslarım gevşemişti. ''Küçük sevgilim, ben artık bekleyemeye...'' Sözünü bitirmesine fırsat vermedim. Elini aramızdan itip bacaklarımı açtım ve beline doladım. Sonra da kollarımla omuzlarından kendime doğru çektim. Kısa bir anlık tereddüdü yaşadığı şaşkınlıktan olmalıydı. ''Ah canım benim!'' iniltisiyle arzudan tahammülü kalmamış uzuv kendisine hazır sunulan pürüzsüz yolu açmak üzere abandı. Bir anda nefesim kesildi ve o ana kadar hissettiğim tüm istekler yok oldu. Ama artık çok geçti. Başı boynuma gömülmüş, bedeni olanca ağırlığıyla beni esir almış, yolunu bulmaya çalışan organı hırs içinde darbe üstüne darbeyle kadınlığımı keşfetmeye çalışıyordu. İnliyor, adımı aşk sözcüklerini tekrarlıyor ve benden çıkan itiraz ve acı seslerini duymuyordu bile. ''Bitiyor canım, bitiyor. Sen de zevk alacaksın, bekle.'' diyordu. Her yeni baştan bedenime dayandığında. Bütün romans bitmişti. Babamın göz bebeği, anneannemin küçük prensesi, annemin bir tanesi, küçük sevgili, cennet kuşu, su damlası, melek, en mükemmel beste, tanrıça. Hepsi ağlıyordu şimdi. Kasıklarım çatlıyor, leğen kemiğim kırılıyor gibiydi. Nesim'in kesik haykırışları yastığımla saçlarım arasında boğulurken dirseklerine abanarak en son hamlesini yaptığında beynimde çakan şimşeklerle gözyaşlarım dondu kaldı. Canım benim, cennet kuşum, tanrıça mırıltılarıyla nefes nefese başı göğsüme indi. Kısa bir andan sonra kendini içimden çekip yana kaydı. Bacaklarımı hareket edip edemeyeceğini anlamak için yavaşça aşağıya doğru uzattım. Kasıklarımda müthiş bir ağrı, rahmimde yanma vardı. Bacaklarımın arasında hissettiğim ıslaklıkla rahatsız bir müddet daha şokumu atlatana kadar arka üstü yatmaya devam ettim. O kadar kendimden uzaktaydım ki ağlayamıyordum bile. Sönmeye yüz tutan mumların son dem ışıklarının tavana vuran gölgelerini anlamsız bakışlarla seyrederken kocamın sesini duydum. Elini göğsümün üzerine koydu. ''Özür dilerim küçük sevgilim, çok özür dilerim, böyle olsun istemezdim.'' Dudaklarını göğsümde hissettiğim an irkilerek titredim. Başımı tutup kendisine çevirdi. Dirseğin üzerinde yan dönmüş bana bakıyordu. ''Özür dilerim. Duyuyor musun? Ama başka erkek olsa bu kadar da bekleyemezdi. O kadar dayanılmazsın ki.'' Sesimin hıçkırığa dönmesini zor engelliyordum. ''Ama ben seninle evlendim.'' dedim. ''Haklısın. Biraz daha beklemem lazımdı belki de.'' Yerinde kalkıp oturdu. ''Biliyor musun, böyle zamanlarda hemen bir kez daha sevişmek gerekirmiş. Yoksa hayat boyu seksten soğurmuş kadın.'' ''Soğumak için seninle bir kez sevişmek yeter.'' Ağzımdan çıkanlara kendim de inanamıyordum. ''Öyle mi dersin? Çok üzüldüm.'' Yüzüne bakmamaya gayret göstermeme rağmen ses tonundaki kırıklık ilgimi çekmişti. Ama şu an kendi yaralarımı, yok olan romantik hayallerimi, benimle paylaşılmayan bir cinsel yolculuğun gurur kırıklığını yıkamam lazımdı. Yerimde doğrulduğum zaman annemin meşhur dantelli mısır pamuklusunda uzanan kan lekeleri midemi bulandırdı. Başım dönüyordu. Ağır ağır yataktan kalkıp yan odadaki banyoya ilerledim. Ona bakmadan konuştum hıçkırıklar boğazımda. ''Üzülebilirsin. Çünkü senden iğreniyorum.'' Kapıyı kapatıp uyur gezer adımlarla bronzdan aslan ayaklı emaye İngiliz küvetin içine girdim. Musluğu açıp dizlerimin üstüne çöküp oturdum. Anneannemin ibadet eder gibi yaptığı yolculuk benim için yarım kalmıştı. Önce ılık açtığım suyun ısısını yavaş yavaş arttırdım. Oturduğum yerde biriken su bacakların arasından hala sızan kanla bulanıyordu. Beni zayıf, yaralı kılan zaafımın aslında ruhsal tatminsizliğimden kaynaklandığını biliyordum. Kızgınlığıma, kırgınlığıma tedavi bulamadığı için kendimden çıkarıyordu acısını ruhum. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Aynı pozda içimdeki yarayı da temizlemesini bekleyerek sıcak suyun altında oturdum. İncilerim hala boynumdaydı ve diz çöküp oturunca son damla inci şahit olduklarını işaret eder gibi bacaklarımın birleştiği noktaya doğru sarkmıştı. Gözyaşlarıma bir müddet sonra hakim olmuştum. Yaşadıklarımın bir sebebi olmalıydı. Banyonun kapısı açıldığında hiç kıpırdamadım. Gözlerimi kapadım ve sadece suyun sesini dinlemeye çalıştım. Küvetin yanındaki iskemleyi çekip oturduğunu hissedebiliyordum. Tanrım, teninden beni o çıldırtan kokusu geliyordu yine. Ağlamamak için dudaklarımı ısırıp yutkundum. Kendime hakim olamayacağımı anlayınca başımı diğer yana çevirdim. Yanıma hiç gelmese daha iyiydi. Böyle hem onunla hem onsuz kalma arzusu beni mahvediyordu. Aşkımla nefretim anlaşmış beni hırpalıyorlardı sanki. Saçıma dokunduğunda irkilerek temasından uzaklaştım. Sesini duyduğumda ise inanamayarak isteksiz de olsa döndüm. Lacivert gözlerindeki korlar ıslanmıştı. Gerçekten benden iğreniyor musun? Cevap vermedim. Sadece suyun vücudumdan geçip birikmesini ve döne döne delikten aşağıya boşalmasını izlemeye devam ettim. Cevap vermedin. İğreniyor musun benden? Sesi titriyordu. Dizlerim üzerine yerleştirdiğim ellerimi dua eder gibi açarak suyun avuçlarımı doldurup taşmasını seyrettim. Yalvarırım konuş benimle. Aynı durağın pozumu bozmadan mırıldandım. Ne dememi istiyorsun? Benden iğrenmediğini. Başımı isyanla çevirdim bu defa. Doğru olur mu ki? Ben doğru olmasını diliyorum. Ama söyledim bir kere ve şimdi aksine doğru dersem o zaman ilk söylediğim yalan olur. Onun yalan olmasını tercih ederim. Az önce olanların yani son olanların hepsinin yalan bir kötü rüya olmasını arzu ederdim. Her şeyi baştan yaşayabilmemizi isterdim. Baştan zaten çok güzel yaşıyorduk her şeyi. Sesim suya karışırken yine ağlama isteği duydum. Hani Tanrı çandım senin? Hani kıyamıyordun bana? Ağlamaya başladım. Ağlama ne olur, ağlama. Oturduğu yerden kalkıp küvetin yanında diz çöktü. Uzanıp musluğu kapadı. Yanaklarıma, boynuma yapışmış ıslak saçlarımı elleriyle düzeltip sırtıma yerleştirdi. Sonra çenemi kaldırıp yüzüne bakmam için zorladı. Dokunduğu yerde hala daha sıcaklığı içime yayılıyor, beni onun kollarına atmaması için içimdeki diğer hümaya, yaşadığım kalp kırıklığını, nefreti hatırlatıyordum. Beni affetmeni rica ediyorum küçük sevgilim. Buna layık olmadığımı biliyorum ama senin sevgini kaybedersem yaşayamam. Sesindeki hüzne kulak vermemeye çalıştım. Ben de onu yaralamak istiyordum. Kazanmış mıydın? Öyle zannediyordum. O zaman kazandıklarını kolay harcıyorsun. Ne seni ne de sevgini kaybetmeyi göze alırım Hüma. Bana ilk defa ismimle hitap ediyordu. Gerçek şu ki diye devam etti sıkılgan bir sesle. Hiç bir bakireyle beraber olmadım hayatımda ve seni o kadar hazır, o kadar istekli görünce her şey yolunda gidiyor zannettim. Şaşırmıştım. Ben kendi tecrübesizliğimle cebeleşirken demek o kadar uzayan romantik gecenin ve Nesim'in hiç kendisine uymayan sabrının sebebi benimle ne yapacağını bilmezliğinden kaynaklanıyormuş, bunu fark etmemişim. Ben ilk sevişmeyi nasıl kulaktan duyma hikayelerle kendime adapte etmeye uğraştıysam, o da dinlediklerini, belki okuduklarını, benim gösterdiğim yakınlığın ve verdiğim cesaretin etkisiyle sonuna kadar götürmüştü. Lütfen küçük sevgilim, biliyorum yaşadığımızın düzeltilmesi mümkün değil ama bana, kendimi affettirmem için şans ver, dedi. O an mısır pamuklusu çarşafları ile İngiliz küveti arasında bir yerlerde bekertimi çok romantik veya biraz melodramatik kaybetmenin çok da önemli olmadığını düşündüm. Kaldı ki melodramayı her zaman sevmiştim. Aşık olduğum adam hala aynıydı. Üzgündü, af diliyordu ve beni kaybetmek istemiyordu. Ben onu terk etmek istiyor muydum? Bu soruma cevap bulmak için yüzüne dikkatle baktım. İkimizin de gözlerinde bir müddet önce ağlamışlığın pusu, farklı sebeplerle karşılıklı verdiğimiz acı ve birbirimize duyduğumuz arzunun yaralanmışlığı karşılıklı sessiz konuşuyordu. Onu çoktan affetmiştim. Uzanıp küvetin kenarındaki elini öptüm ve başımı kaldırıp gözlerinin derinliğine bir kere daha baktım. Onu o kadar seviyordum ki. Nefrete bu kadar yakın geldikten sonra tekrar kazanmak gözümü yaşartıyordu. Hayır dedim. Cevabımın ne için olduğunu bilmemenin endişesiyle baktı. Hayır, senden iğrenmiyorum. Sadece yaşadığım aczin, bedenimin benim kontrolüm dışında bir şeyler yaşamasının nefretini kusma ihtiyacını hissettim o sözlerle. Ayağa kalkıp elimden tuttu. Haydi gel, çık artık sudan. Elimi onun avucuna uzatıp kalktım. Havluyla bedenimi sarıp kurularken aynen bir bibloyu kırmaktan korkar gibiydi. Onun gelgitlerini çözmem belli ki zaman alacaktı. Yüzündeki çaresiz, üzüntülü, pişman ifadeyi izledim. O kendinden emin, küstahlığa yakın alaycılığından eser kalmamıştı. İçim titredi. Sanki incinmiş çocuğuma bakıyordum. Kendimi tutamayarak yanağını okşadım. Elimi alıp avucumu öptü. Gözlerinde minnet ifadesi vardı. Bana sabahlığımı giydirdikten sonra kucağına alıp yatağa yatırdı. Saçlarımı şefkatle yastığın üzerinde düzeltti. Kolini çıkarayım mı diye sordu. Hayır, kalsın dedim. Aurora da hep geceleri takarmış. Tanımadığı bu gizemli kadınla ilgili sorusunu tekrarlamadı. Sadece bir gün anlatırsın dedi. Evet, bir gün. Aslında o gece yaşadıklarım ile boynumdaki incilerin dramasını birbirine çok yakışır bulduğumdan onlardan ayrılmak istememiştim. Elimi sıkıp alnıma bir öpücük kondurduktan sonra banyoya doğru gitti. Yattığım yerde açılan suyun sesini duydum. Çarşaf değiştirilmişti. Bu belki de gelinin göreviydi zifaf gecesinde, bilemiyordum. Annemin gerdek çarşaflarımın %100 Virgin Egyptian Cotton olması için ısrar ettiğini hatırlayıp gülümsedim. Keten takımlarım ise Londra'ya götürülmek üzere hazırlanmıştı.